Ayrım 44.
Örneğin 1840'tan 1905 nüfus sayımına dek göç kayıplarının hangi ölçülerde olduğunu Prusya eyaletleri, Doğu ve Batı Prusya, Pommern, Posen, Silezya, Saksonya ve Hanover'in 4.049.200 kişi yitirmesi ve aynı zaman diliminde Bavyera, Württemberg, Baden ve Alsace-Lothringen'in 2.026.500 kişilik kayıp vermesi. Buna karşılık örneğin Berlin'in aynı zaman diliminde tam 1 milyon kişi, Hamburg'un 402 bin, Saksonya Krallığı'nın 326.200, Rhineland'ın 343 bin, Westfalia'nın 246.100 kişilik göçmen artışı göstermektedir. 2. Köylüler ve büyük toprak sahipleri. Tarımın sermaye eksikliği çekmeye başlaması, büyük toprak mülkünün orta ve küçük mülkü satın alması ve ilhak etmesi yönündeki eski gelişmenin çoğu kez ters yönde bir eğilime yer açması bütün bu değişimlerle bağıntılıydı. Bu arada bu baskı tarımsal işletme sahibinin hantal karakterinin de yavaş yavaş değişmesine yol açtı. Çünkü artık şimdiye kadarki gibi devam edemeyeceği, kımıldamanın ve yeni işletme biçimlerine başlamanın gerekliliği kavranmıştı. Devlet ve tek tek eyaletler uygun bir gümrük ve ulaşım politikasıyla ve bütünün zararına olabilecek her türlü amaç için büyük doğrudan masraflarla tarımı zor durumdan kurtarmaya çabalıyorlardı. Teknik açıdan bir ölçüde gelişmiş biçimde idare edilmeleri ön koşuluyla yeniden hesaplarını doğrultabilenler özellikle orta ve büyük mülk oldu. Son yıllarda korkunç derecede yükselen çiftlik fiyatları bunu gösteriyor. Eğer tarım gelişecekse o zaman kapitalizmin egemen olduğu bir toplumda kapitalistçe işletilmesi gereklidir. Özellikle burada da sanayide olduğu gibi insan iş gücünün yerine makineyi ve yüksek tekniği koymak ya da onunla desteklenmek söz konusudur. Bunun artan oranda gerçekleştiğini Almanya'da 1882'den 1895'e kadarki zaman diliminde tarımda buharlı saban sayısının 836'dan 1696'ya ve harman makinelerinin sayısının 75.690'dan 259.364'e çıkması gösteriyor. Tarımsal makinelerle yapılabilecekler karşısında bu rakamlar henüz olağanüstü azdır ve bir yandan tarım sanayinin büyük geriliğini ama öte yandan da gerek araç yetersizliğini, gerekse tek tek kişilerin işlediği toprağın şimdiye dek makine kullanımını olanaksız kıldığını gösterir. Makine eğer rasyonel kullanılacaksa büyük arazilerin aynı türde ekilmesini gerektirir. Dağınık toprakları ve çeşitli ekin türleriyle küçük ve orta köylü işletmeleri genellikle bunun karşısında durur. Tarım için kullanılan alanların Alman İmparatorluğu'nda nasıl dağılmış olduğunu aşağıdaki tablolar gösteriyor. Tarımsal işletmeler 2 hektardan az. İşletme sayısı 1882 3.061.831, 1895 3.236.367, 1907 3.378.509. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 174.536, 1895'ten 1907'ye dek artı 142.142. Tarımsal işletmeler 2-5 hektar. İşletme sayısı 1882 981.407. İşletme sayısı 1895 1.016.318. 1907 1.006.277. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 34.911. 1895'ten 1907'ye dek eksi 10.041. Tarımsal işletmeler 5-20 hektar. İşletme sayısı 1882 926.605, 1895 998.804, 1907 1.065.539. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 72.199, 1895'ten 1907'ye dek artı 66.735. Tarımsal işletmeler 20-100 hektar. İşletme sayısı 1882 281.510, 1895-281.767, 1907-262.191. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 257, 1895'ten 1907'ye dek eksi 19.576. Tarımsal işletmeler 100 hektardan fazla. İşletme sayısı 1882 24.991, 1895 25.061, 1907 23.566. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 70, 1895'ten 1907'ye dek eksi 1495. İşletme sayısı 1882 toplam 5.276.344, 1895 5.558.317, 1907 5.736.082. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 281.973, 1895'ten 1907'ye dek artı 177.765. Tarımsal işletmeler 2 hektardan az. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 1.825.938, 1895 1.808.444, 1907 1.731.317, 1882'den 1895'e dek eksi 17.494, 1895'ten 1907'ye dek eksi 77.127. Tarımsal işletmeler 2-5 hektar. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 3.190.203, 1895 3.285.984, 1907 3.304.872. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 95.781, 1895'ten 1907'ye dek artı 18.888. Tarımsal işletmeler 5-20 hektar. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 9.158.398, 1895 9.721.875, 1907 10.421.565. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 568.477, 1895'ten 1907'ye dek artı 699.690. Tarımsal işletmeler 20-100 hektar. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 9.908.170, 1895 9.869.837, 1907 9.322.106. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek eksi 38.333, 1895'ten 1907'ye dek eksi 547.731. Tarımsal işletmeler 100 hektardan fazla. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 7.786.263, 1895 7.831.801, 1907 7.055.013. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 45.538, 1895'ten 1907'ye dek eksi 776.788. Tarımsal olarak kullanılan alanlar hektarla 1882 toplam 31.868.972, 1895 32.517.941, 1907 31.834.873. Düşüş ve artış 1882'den 1895'e dek artı 648.969, 1895'ten 1907'ye dek eksi 683.068. 1907'de mevcut olan 5.736.082 işletme arasında en az 4.384.786'sı eşittir tüm tarımsal işletmelerin %76,8'i. 5 hektarın altındaydı. Bunlar eğer bahçecilikte kullanılmıyorsa ya da mükemmel bir toprağa sahip değilse çiftçisine fakirane bir geçim sağlar. Bunların büyük bölümü bu değerlendirmeye bile girmez. Çünkü aralarında 1 hektar ve daha az olan 2.731.055 işletme vardır. Fakat 5 hektarın üstündeki işletmeler arasında da elverişsiz toprak yapısı ya da elverişsiz iklim koşulları ya da kötü coğrafi konum nedeniyle ulaşım araçları yetersizliği nedeniyle vesaire çiftçisine ağır ve uzun çalışma karşılığında yalnızca fakirane geçim sağlayanlar vardır. Çiftçilerin tam onda dokuzunun topraklarını gerektiği gibi kullanmak için araçları ve bilgileri olmadığı abartmaksızın söylenebilir. Küçük ve orta köylü ürünleri için elde edebileceği fiyatları da elde edemez. Onu avucunun içine almış olan aracı tüccarla başı derttedir. Belirli günlerde ya da mevsimlerde köyleri dolaşan ve aldıklarını kural olarak yine simsara satan tüccar çıkarını sağlamak ister. Değişik yerlerden çok sayıda küçük miktarların toplanması ona büyük mülk sahibinden büyük bir miktar almasından çok daha fazla zahmet verir. Bu nedenle küçük ve orta köylü malı karşılığında büyük çiftçiden daha az elde eder ve üstelik bir de sahip olduğu ilkel işletme tarzında sıkça olduğu gibi malın kalitesi de yetersizse her fiyata katlanmak zorundadır. Buna ek olarak köylü ya da kiracı satacağı ürünün en yüksek fiyata ulaştığı anı genel olarak bekleyemez. Kira, faiz, vergi için ödemeler yapmak zorundadır. Aldığı kredileri geri ödemesi gerekir ya da bakkal ve esnaftaki belirli tarihlere bağlı borçları kapatmalıdır. Yani zaman ne kadar elverişsiz olursa olsun satmak zorundadır. Toprağını iyileştirmek için ya da ortak mirasçıların veya çocuklarının hakkını ödemek için bir ipotek üstlenmiştir. Ama borç verenler arasında fazla seçme hakkı yoktur ve koşullar daha iyiye gitmez. Yüksek faizler ve belirli geri ödeme süreleri koşullarını ağırlaştırır. Kötü bir hasat ya da iyi bir fiyat beklediği ürünü üzerinde yanlış bir spekülasyon onu mahvoluşun eşiğine getirir. Çoğunlukla toprak ürününü satın alanla sermayeyi borç veren bir ve aynı kişidir. Böylece o alacaklısının eline teslim olur. Bütün bir köyün ya da bölgelerin köylüleri bu biçimde az sayıda alacaklının elindedir. Örneğin Güney Almanya'da ve Ren'de şerbetçi otu, üzüm, tütün ve sebze çiftçileri. Orta Almanya'da küçük köylüler bu durumdadır. İpotek sahibi onları kanlarının son damlasına dek sömürür. Onları gerçekte artık kendilerine ait olmayan parselleri üzerinde mülk sahibi olarak bırakır. Kapitalist kan emici toprak almaktan ve bizzat işletmekten ya da satmaktansa bu tarzda işletmeyi çoğunlukla daha yararlı bulur. Böylece gerçekte artık mülk sahibi olmayan binlerce köylü kadastroda mülk sahibi olarak geçer. Tabii ki işletmeyi beceremeyen ya da şanssız olan veya çiftliği elverişsiz koşullarda devralmış olan kimi büyük toprak sahibi de tefeci kapitalistlerin kurbanı olur. Kapitalist toprağın efendisi haline gelir ve çifte kar sağlamak için toprak kasaplığı yapar. Toprağı parseller. Çünkü böylece bütün olarak sattığında kazanacağı ile kıyaslanamayacak yükseklikte kar elde eder. Ayrıca çok sayıda küçük mülk sahibinin varlığı dikkate alındığında tefecilik işini başarıyla sürdürebilmek için en iyi şansa sahiptir. Bilindiği gibi kentlerde de birçok küçük evin bulunduğu binalar en yüksek kira gelirini sağlar. Bir dizi küçük talip parsellenmiş toprağın bir bölümünü satın alır. Hayırsever kapitalist az bir ödemeyle daha büyük parçalar bırakmaya da hazırdır. Ödenecek miktarın geri kalanını faizle ödemek koşuluyla ipotek eder. Ama işte işin zor noktası buradadır. Küçük toprak sahibinin şansı varsa ve tüm gücünü harcayarak toprağından kolay ürün çıkarmayı ya da istisnai olarak ucuz para bulmayı başarırsa kendisini kurtarabilir. Aksi halde başına daha önce anlatılanlar gelir. Küçük köylünün ya da kiracının birkaç davarı ölürse bu onun için büyük bir felakettir. Evlenen bir kızı varsa çeyizi onun borçlarını çoğaltır ve ucuz bir iş gücünü yitirmiş olur. Bir oğlu evlendiğinde kendi toprak parçasını ya da hakkının karşılığı parayı talep eder. Köylü gerekli toprak ıslahından çoğunlukla feragat etmek zorundadır. Davarları ona yeterli gübre sağlamazsa ve bu ender değildir, gübre satın alamadığı için toprağın verimi geriler. Genellikle daha iyi verimli tohum almak için olağana da sahip değildir. Makinelerden yararlanma avantajından yoksundur. Toprağının kimyasal yapısına uygun bir ürün değişimini genellikle gerçekleştiremez. Ev hayvanlarından daha fazla yararlanabilmek için bilimin ve tecrübenin sunduğu avantajları da kullanamaz. Uygun yemin yokluğu, uygun ahır koşullarının eksikliği, başka uygun tesislerin eksikliği bunu engeller. Bu merkezde küçük ve orta köyünün geçimini zorlaştıran birçok neden vardır. Dikkate değer bir arazi parçası üzerinde yükselen büyük tarımın nispeten az sayıdaki işletmelerinin durumu farklıdır. Değinilen istatistikten tarımsal olarak kullanılan 7.055.013 hektarlık alana sahip 23.566 işletmenin 5 hektardan az alana sahip 4.384.786 işletmeden 2.019.824 hektar fazla araziye sahip olduğunu görüyoruz. Ancak işletme istatistiği ile mülk istatistiği birbiriyle örtüşmüyor. Böylece 1895'te her büyüklükte en az 912.959 salt kira işletmesi kısmen kendi toprağına, kısmen kira toprağına sahip olan 1.694.251 işletme ve örneğin ortak toprakta pay sahibi vesaire olarak başka biçimlerde işletilen 983.917 işletme vardır. Tersine bir dizi tarımsal işletme de tek tek kişilerindir. Almanya'nın en büyük toprak sahibi 98.746 hektarlı 83 çiftliğin sahibi olan Prusya kralıdır. Onu şunlar izler. Pless Prensi 75 çiftlik ve 70.170 hektar. Hohenzollern-Sigm Prensi 24 çiftlik ve 59.968 hektar. Uges Dükü 52 çiftlik ve 39.742 hektar. Hohenlohe Öringen Prensi 39.362 hektar. Ratibor Prensi 51 çiftlik ve 33.096 hektar. 1895 yılında Prusya'da devredilemeyen ve paylaşılamayan 1045 aile malikanesi 2.121.636 hektarlık bir yüz ölçümünü ya da tüm toprakların %6,9'unu kapsıyordu. Bu 1045 malikane 939 mülk sahibinin elindeydi ve tam 1.915.000 hektar büyüklüğündeki Württemberg Krallığından 206.600 hektar büyüktü. 1903'te 1034 mülk sahibinin devredilemez ve paylaşılamaz 1152 aile malikanesi vardı. Yani her birine daha fazla malikane düşüyordu. Devredilemez ve paylaşılamaz aile topraklarının yüzeyi 1903'te 2.197.115, 1904'te 2.232.592 hektar tutuyordu. Bunların yaklaşık %90'ı 1000 hektarlık komplekslerde birleşmiştir. Devredilemez ve paylaşılamaz aile toprakları sahiplerinin yaklaşık %10'u 5000 hektardan fazlasını ve bağlı alanların %53,3'ünü ellerinde toplamışlardı. Orta ve büyük mülk doğal olarak mevcut durumun sürmesinden yanadır. Koşulların rasyonel değişiminden büyük çıkar sağlayacak olan küçük mülkün durumu farklıdır. Büyük mülkün gittikçe daha fazla büyüme çabası içinde olması ve ulaşabildiği tüm köylü topraklarını kapmaya çalışması eşyanın karakterinde yatar. Büyük ölçekte toprak alımlarının sürekli bildirildiği bölgeler olan Yukarı Silezya, Lausitz, Grand Duklük, Hessen vesaire de böyledir. Avusturya'da büyük toprak mülkü Almanya'da veya Prusya'dakinden çok daha fazla egemendir. Burada aristokrasi ve burjuvazinin yanı sıra toprak ganimetinin önemli bir bölümünü sağlama alan Katolik Kilisesidir. Avusturya'da büyük toprak sahipleri tarafından köylülerin topraklarına el konulup toptan satın alınması da tam istim ilerlemektedir. Steiermark'ta, Tirol'de, Salzburg'da, yukarı ve aşağı Avusturya'da, Sudet Sıradağları'nda köylülere her türlü araçla yurt topraklarından etmeye ve köylü topraklarını bey mülküne çevirmeye çalışılıyor. Bir zamanlar İskoçya ve İrlanda'da sahnelenen oyunun aynısı şimdi Avusturya'nın en güzel bölgesinde oynanıyor. Bireyler ve topluluklar büyük arazi kompleksleri satın alıyorlar ve şimdilik satın alınamayanlar av alanına dönüştürülmek için kiralanıyor. Vadilere, dağlara ve küçük köylere giriş yeni efendiler tarafından kapatılıyor. Efendilerin isteğine uymayı reddeden inatçı çiftlik ve alp sahipleri, mülklerini zengin alp ve orman sahiplerine vermeye her türlü eziyetle zorlanıyorlar. Yüzbinlerce yıldır birçok kuşağın geçimini sağladığı eski kültür toprağı, geyiklerin ve karacaların barındığı işlenmemiş araziye dönüştürülüyor. Buna karşılık aristokrat ya da burjuva kapitalistin kendi malı saydığı sıradarlar, kalabalık dağ keşisi sürülerinin meskenini oluşturuyor. Davarlarını Alp yaylalarına çıkarmaları olanaksız kılındığı ya da çıkarma hakkı bütünüyle reddedildiği için köyler yoksulluğa düşüyor. Peki köylünün çiftliğine ve bağımsızlığına karşı suikaste girişen bu kişiler kimdir? Rothschild ve Baron Mayer Menhof'un yanı sıra Coburg ve Meiningen dükleri, Hohenlohe prensleri, Liechtenstein prensi, Braganza dükü, Rosenberg prensesi, Pless prensi, Schönefeld Festetix, Schaffgotsch, Traufmandorf kontları, Kont Karoli av topluluğu, Baron Gustad av topluluğu, Blombaker soylu av topluluğu vesaire. Büyük toprak mülkü her yerde yaygınlaşmaktadır. Örneğin 1875 yılında aşağı Avusturya'da her biri toplam yüzeyi 89.490 hektar olan 5.000 yoştan fazlasına sahip 9 kişi vardı. 1895 yılında artık toplam 213.574 hektara sahip olan 24 kişi vardı. Tüm Avusturya'da büyük toprak mülkü 8.700.000 hektarlık bir yüzeyi kapsar. Buna karşın küçük toprak mülküne 21.300.000 hektar düşmektedir. Devredilemez ve paylaşılamaz aile toprağı sahibi 297 ailenin 1.200.000 hektarı vardır. Tüm yüzeyin %71'ini işleyen milyonlarca küçük toprak sahibi karşısında Avusturya topraklarının %29'unun fazlasına sahip olan birkaç bin büyük toprak sahibi mevcuttur. Büyük toprak sahiplerinin mülkünün bulunmadığı çok az vergi bölgesi vardır. Çoğu bölgelerde belirleyici politik, sosyal ve toplumsal etkiyi elinde tutan iki ya da daha fazla büyük toprak sahibi bulunur. Büyük toprak sahiplerinin neredeyse yarısı ülkenin birçok bölgesinde, imparatorluğun birçok prensliklerinde sayısız mülkün sahibidir. Aşağı Avusturya, Böhmen, Möhren ve Silezya'da onlarsız hiçbir bölge yoktur. Yalnızca örneğin Kuzey Böhmen'de ve Böhmen-Möhren sınır bölgesinde sanayi onları biraz geriletebildi. Bunun dışında her yerde büyük toprak mülkünün kapsamı artıyor.